Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız. Seçimden sonra ilk defa mühim şeyleri ele almış olacağız. Gerçekten seçimin sonuçları mühim. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu seçimin sonuçları bize nasıl bir gelecek öngörmemize yardımcı olacak ya da biz bu sonuçlar üzerinden nasıl bir gelecek hayal edebiliriz gibi şeyleri, bizim hayalimizin dışında da neler olabilir, neler beklenebilir, hayat nereye doğru akarı da biraz konuşalım istiyoruz. Ama ben her zamanki iyimserliğimle bir giriş yapayım istiyorum. Bu seçim sonrasında evet AK Parti yenildi, kabul ediliyor. CHP çok öne geçti, beklenmediği kadar oy aldı. Bütün Ege ve pek çok ilde CHP kazandı, AK Parti büyük oranda kaybetti. Şimdi bu seçimden sonra benim şöyle bir beklentim olabilir. Mesela şöyle bir teklifte bulunabilirim siyaset dünyasına. Mesela Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığından istifa etse, Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürse, ben artık bundan sonra aday da değilim, görev sürenin sonuna kadar görevimi yapmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra bir işte Cumhurbaşkanı yardımcısı bir iki tane daha ilave edip, hatta biraz CHP'ye yakın gelebilecek bir isim, biraz da Kürtlere yakın gelebilecek bir ismi de hükümete alarak, kendisi daha çok dış politika ve güvenlik, yani genel stratejilerle meşgul, ayrıntılarla diğerleri meşgul olan bir hükümet yaparak aşağıda parlamentoya da şöyle bir çağrıda bulunuyor CHP ve AK Partililere. Diyor ki siz isterseniz anayasayı değiştirebilirsiniz, değiştirin. Ben kendi tecrübelerimden, yaşadıklarımdan ne çıkardıysam sizlere de öneride bulunabilirim. Ama ister başkanlık sistemini revize edin, ister yarı başkanlık sistemine gidin. Ben pek salık vermem, önermem ama istiyorsanız da güçlendirilmiş parlamenter sistem benimseyin. Ama anayasayı birlikte yapın. İlk defa göz göze geldiniz, eşit durumdasınız. İkiniz de buradan çıkın. Ben başlangıcı olarak, ilk adım olarak Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden alıyorum. Daha makul, daha mutedil, herkesin itibar edeceği, saygı göstereceği bir Diyanet İşleri Başkanı'nı da oraya atıyorum desen. Ya da böyle bir hayal kursak nasıl olur? Tabii bunlar olmayacak her şeyler ama.
Şimdi dün Gazete Duvar'da bir vesileyle Kelle ve Dinle'den söz etmişler, bu Doğu Edebiyatı'nın işte dünyada fabl türünün başlangıcı kabul edilen şey. Orada bir hikayeden söz ediyor. Aslanın peşinde işte kurt, çakal ve karga dolaşıyorlar. Çünkü aslan avlandığı zaman onun artıklarıyla onlar besleniyorlar yani. Sonra aslan bir gün bir fille dövüşürken yaralanıyor. O arada da ormana bir deve düşüyor. Yanlışlıkla yolu ormana düşüyor devenin. Aslan onun himayesini alıyor yani. Şimdi aslan yaralanmış, artık avlanamıyor. Tekrar da aç. Aslana deveyi yemeyi teklif ediyorlar. Aslan ben onu himayeme aldım deyip yanaşmıyor bu işe. Sonunda bir kumpas kuruyorlar. Karga diyor ki sevgili aslanım, işte kralım, sen aç kaldın, avlanamıyorsun. Benimle karnını doyur. Ben kendimi feda edeyim diyor. Ötekiler diyorlar ki ya sen aslanın dişinin kovuğuna gitmezsin, işte çakal beni ye sevgili kralım falan diyor. Çakalla da doymayacaklarına karar veriyorlar. İşte kurt aynı oyunu oynuyor. Yine onunla da doymayacağına karar veriliyor. Bunun üzerine dolmuşa binmiş olan deve beni yiyin diyor ve o parçalıyorlar onu, deveyi yiyorlar. Muhtelif şeylere göre, yorumlara göre aslında bu Kelle ve Dinle hikayeleri bir tür siyaset eğitimi fonksiyonu gösteren şeylerdir. Erdoğan aslan avlanamayacağı bir süredir, artık avlanamayacak olduğu bir süredir aslında açıktı. Yani başkalarının avlarından pay alarak yaşıyordu bir süredir. Etrafındakiler onun avlarından nemalanmaktan çok, yine onun artıklarıyla beslenenler çok da etrafında, ama artık başkaları avlanıyor ve aslan o avlarla besleniyordu. Böyle olur. Yani bir süre böyle devam eder. Aslan aslanlığını kaybettiği halde bir süre devam eder. Çünkü etrafında çakallar, işte kargalar, kurtlar, o artıklarla beslenenler aslana gösterilen itibarın artıklarıyla besleniyorlar. Dolayısıyla şimdi bu tür insanları böyle kendi başlarına, yani defaatle kendi iddiam olarak bunu söyledim, tekrarlayayım. Yani bu tür insanları kendi başlarına ele almak ve kendi özgürlük alanları çok genişmiş gibi düşünmek çok yanıltıcı bir şey. Öyle çok geniş özgürlük alanı yok yani Erdoğan'ın. Erdoğan çok istiyor olabilir senin yani yaşı, sağlığı vesairesi filan itibariyle senin söylediklerini çok da istiyor da olabilir yani. Ama yapamaz. Mesela biz burada. Çünkü etrafta çok fazla çakal, çok fazla kurt var. Yani bu aslanın yaralı da olsa bulunduğu, daha doğrusu özellikle yaralı olması sayesinde kendisine alan açmış yakınında bir kurt var yani. Dolayısıyla hani ne olmasın iyi olurdu'dan çıkıp da ne olabilire dönecek olursak yine bir futbol metaforuyla derdimi ifade etmeye çalışayım. Şimdi genel olarak benim gördüğüm tablo şöyle bir şey yani. Herkes bir takım tahminlerde bulunuyor ve bu tahminlerde bulunurken genel olarak işte bir futbol maçından önce tahminde bulunurken kullandıkları kıstaslarla tahminde bulunurlar. Yani nelerle? İşte takımların piyasa değerleriyle, takımdaki yıldızların sayısıyla, takımdaki yıldızların bir zamanlar göstermiş oldukları performanslarla, yani isimler üzerinden. Bunlar önemsiz şeylerdir demiyorum ama benim tahminde bulunurken, yani bizim şimdi maç başlar, Beşiktaş'ın maçı başlar, başlamadan önce birader arar beni, abi ne olacak bu maç diye, ben de bir bakalım bakalım dedim, bir 3-5 dakika bir seyredelim yani. Çünkü benim açımdan hani asıl tayin edici olan oyundur yani. Oyunun nasıl, kimin nasıl bir takım olarak nasıl bir sistematikle nasıl, neye nasıl reaksiyon gösterebileceklerini görmek gerekir. Evet yani futbolcuları 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama o gün yani senin çok iyi bulduğun sol bekin, performansına çok güvendiğin sol bekin karşısında öyle bir sağ bek vardır ki senin sol bekin çıkamıyordur mesela. Öyle bir sağ açık vardır ki senin sol bekin çıkamıyor. Şimdi oyun öyle kurulmuştur. Dolayısıyla geçmişten yaptığın çıkarsamalar o gün için, o oyun için geçerli değildir gibi. Dolayısıyla oyunu görmek gerekir diye ben böyle bakarım. Yani. Bir oyunu görelim bakalım.
Bayrama kadar göreceğiz.
Ha, yok yok şimdi tahminde bulunacağım da ama ben sonuçta oyun hakkında da bir fikir sahibiyim. O yüzden ama yaptığım tahminleri oyun üzerinden yapacağım yani. Öyle orada Erdoğan şu kadar seçim kazanmıştı, şimdi şöyle iki tane seçim kaybetti, İmamoğlu şunları yaptı filanlar üzerinden değil. Yani bu insanları tanıdık yeterince, hangi oyunu oynuyor olduklarını biliyoruz. Bunlar üzerinden bir tahminde bulunacağım yani. Bir takım tahminlerde bulunacağım. Şeye gelince sadece o oyun da yeterli değil. Yani çünkü işte bir saha şartları var, rüzgar var, hava durumu var, kar yağacak mı, yağmayacak mı, yağmur yağıyor mu, hangi şiddette yağıyor, eğer yağmur yağıyorsa başka oyuncuların performansı önemli, yağmıyorsa başkalarının vesaire falan. Yani şimdi bir de bunların dışında bilemeyeceğimiz bir takım başka faktörler var yani çirkin faktörler var. Bahis çeteleri var işte bunlar bahis şikesi yaptırıyorlar. Bu maç hakkında da bu maç üzerinden de bir bahis şikesi operasyonu yapılmış olabilir. Ama onu bilemeyiz yani. Eğer yapılmışsa bizim bütün tahminlerimiz zaten
Boşa gitti.
boşa gider yani. Şimdi buradan başlayalım. Ortada bir bahis şikesi ihtimali var mı? Varsa bunu bilmeyiz. Bilmediğimiz için çok da hesaba katmamız gerekmiyor. Ama bahis şikesiyle işte hakem operasyonu arasındaki alanda bir şey var. Yani bu seçimden bir hafta önce 4 yıldır Beyaz Saray'da oturup Erdoğan'ı hiç davet etmemiş ve Erdoğan'ı hiç ziyaret etmemiş. Hatta Erdoğan'ın adını zikretmemiş Biden. Seçimden bir hafta önce Mayıs'ta Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Öyle değil mi?
Duyurdu, evet.
E şimdi
Önce açıkladı, sonra da teyit etti Beyaz Saray. Evet dedi, bu doğru.
yani şimdi buna bir mana verebildin mi sen? Nedir bunun manası?
Normalde beklenirdi seçim bitmesini böyle durumlarda eskiden olduğunda, ama çağırıyor. Biraz Rusya'daki terörden sonra bak Türkiye bizim yanımızda mesajı da vermiş olabilir uluslararası ilişkilerden baktığımızda. Ama öte yandan biz Erdoğan'ın yanındayız seçim içinde, öyle bir mesaj da vermiş olabilir içeriye.
Yani seçimle ilgili bir şey olmasa bunu
Yapmaz.
seçimden sonraya ertelemelerini beklerdik. Demek ki seçimle ilgili, demek ki Erdoğan'la ilgili. Seçimi de geçelim yani. Erdoğan'la ilgili bir başka hesap var yani. Ve biz bu hesabı bilmiyoruz. Erdoğan biliyor mu onu da bilmiyoruz yani.
Şimdi tersinden de şöyle bir okuma olabilir. Çok İsrail konusunda eleştirildi. İşte Batı ile iş tutuyor diye doğal olarak zımmen de olsa bu eleştiri konusu oldu Erdoğan. Şimdi bir de ABD davet edince bu tümden onların eline düştü. Artık bizi unuttu gibi de anlaşılabilir ve ters de tepebilirdi. Belki Amerika bunu bilerek ters bir oyun da oynamış olabilir. Böyle değerlendirmek olan çok sayıda insan da vardır.
Olabilir. Yani sonuçta bir müdahale yapıldı ve bu müdahaleyi yapanın kastının ne olduğunu bilmiyoruz. Erdoğan'ın buradan muradının ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani Erdoğan bunu senin sözünü ettiğin ikinci türden bir şeymiş gibi yorumladı da diyebiliriz. Çünkü hiç bunu parlatmadı yani. Bunu
Evet,
köpürtmedi.
bir sevinç gösterisi olmadı. Hadi kendisinden olmaz doğal olarak ama medyası bunu çok köpürtürdü. Öyle bir şey olmadı. Sanki böyle bir davet yokmuş gibi davrandılar. Sıradan bir hadiseymiş gibi el aldılar.
Evet, şimdi buna hemen ondan öncesini koyalım. Senin de demin işaret ettiğin Rusya'daki saldırı, Moskova'daki saldırıyı koyalım. Moskova'daki saldırının akabinde benzeri bir şeyin Türkiye'de de tekrarlanabileceğine dair böyle çok sinsi bir takım servisler de yapıldı. Yani Batı ülkelerinden. Dolayısıyla şimdi bizim değerlendirme yaparken ne manaya geliyor olduğunu tam olarak bilemediğimiz bir yerlerde de bir şeyler var. Buna işaret etmeye çalışıyorum. Bütün bunların çok etkili olabilecek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem itibariyle. Yani şuna işaret etmeye çalışıyorum. Futbol metaforuna dönecek olsak. Bizim çok iyi oynuyor olmamız ya da rakibin çok kötü oynaması falan çok da tayin edici olmayabilir. Yani çünkü başka bir dünyadayız şu anda. Dünya zaten nabız gibi atıyor. Bu dünyadan bağımsız olmayan bir Türkiye'deyiz. Ve dünyadaki her şey Finlandiya'yı ve işte Küba'yı, Venezuela'yı etkilediğinden daha çok bizi etkileyecek durumda. Çünkü dünyada olup bitiyor olduğunu söylediğimiz şeylerin önemli bir bölümü hemen Karadeniz'in kuzeyinde oluyor. Kalan önemli bir bölüm de hemen bizim sınırımızın güneyinde oluyor. Dünyanın düğümü buralarda çözülecek gibi görünüyor
Tabii
yani.
yani İsrail meselesi, Filistin meselesi, Ukrayna savaşı, bir işte Afganistan, İran, bizim çevremiz
Evet, yani Suriye, Irak,
hep.
şimdi
Evet.
bu Moskova'da olan şeyin IŞİD tarafından üstlenilmesi, bir biçimde işte böyle buradan yeniden bir cihatçı terör hikayesinin çıkması, işte işin içine Özbek, Kırgız vesaire birilerinin karışması falan. Yani bunlar karışık işler ve bizim beni çok ürkütüyor olan işler, çünkü ben zaten yaklaşık olarak 10 yıldır falan en çok ürktüğüm şey Türkiye'deki cihatçı uyuyan hücreler. Yani böyle hücrelerin var olduğundan hiç şüphem yok. Bu hücrelerin bir kısmının devlet tarafından bilindiğini de biliyorum. Ama devletin bunların hepsini biliyor olduğundan hiç emin değilim.
Mümkün değil tabii.
Dolayısıyla da yani başımıza çok tatsız işler getirmek potansiyeli olan bir takım güçlü özneler var dünyada, bizim dışımızda. Bu
Peki
öznelerin
bu
Türkiye
senin bu söylediklerini doğrulayabilir. Mesela bir değerlendirme Hulusi Akar'dan geldi. Amerika'dan gelen bir heyet güvenlik ve savunma konularını görüşmek için çeşitli temaslarda bulundu. Bir ziyaret ettiği de bir parlamentoda savunma komisyonu başkanı olarak Hulusi Akar'dı. Hulusi Akar orada görüşmelerden sonra dedi ki Amerika'ya evet F-16 şunlardı bunlardı ilişkilerimiz iyi gidiyor. Ama asıl mesele terör konusundadır. Amerika Birleşik Devletleri terör değil bizi seçmelidir diye bir mesaj verdi. Bu çok yankılanmadı.
Evet, yani sonuçta orada ben şimdi senin söylediğin anladığım şekliyle Hulusi Akar'ın nasıl söylediği Rojova'daki işte Kürt organizasyonu diyelim yani
Evet,
özel.
ama yani bu şu anlama geliyor. Her an Türkiye'nin içerisinde de terör bir şekilde harekete geçebilir. Terör eylemleri geçirilebilir yani. Ona da bir şey var. Doğal olarak ilk şey akla orası geliyor. Rojava ve Irak bölgesi. Ama bunun uzantısı olarak ve Türkiye'yi bir şeylere mecbur etmek adına bu iç sınırlarımızın içine de sıçratılabilir bir hadise.
Evet, yani sonuçta biz bu muktedir oyuncuların dünya tasavvuru nedir? O dünya tasavvurunda Türkiye'nin yeri nedir kafalarında? Bunları bilmiyoruz yani. Bunları bilmeden böyle hani Türkiye'nin sadece kendi siyasi dinamikleriyle okunmasının bir sınırı var. Bunu belirtmiş olalım. Bu sınırın içinde konuşacağız. Yani her şey başka mahfillerde, güçlü mahfillerde başka türlü tasarlanmış ve Türkiye bir şeylere zorlanıyor olabilir. Türkiye dünyanın hiçbir devleti sınırsız kapasiteye sahip değil. Türkiye de öyle bir devlet değil. Üstelik de son dönemde yapılan büyük hatalar yüzünden kendi sınırlarında çok, kendi imkanlarının sınırlarında çok daraltmış bir devletimiz var yani. Dolayısıyla çok kolay köşeye sıkıştırılabilir bir durumda olan Türkiye Cumhuriyeti'nde nelerin olacağı böyle sadece kendi siyasi dinamiklerimizle okunabilir değil. Ama hani bütün bu parametreleri dışarıda bırakacak olursak, dışarıda bırakmadan önce şunu söyleyeyim yani bende kalan intiba itibariyle söylüyorum. Birleşik Devletler ve genel olarak Avrupa yani Batı, Avrupa ve Birleşik Devletler'in dünya tasavvurunun çok akıllıca bir tasavvur olmadığı intibana sahibim. Ama Türkiye'yi bu oyunda yavaşça kendi yörüngelerine yeniden oturttuklarını düşünüyorum yani. Bu Biden davetinin vesaire falan da bu anlamda bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama artık bu oyunu sadece Erdoğan'la oynamadıklarını uzunca süredir böyle. Yani uzunca süredir Erdoğan'ın ikamesi olarak İmamoğlu'nda bir faktör olarak ele alınıyor olduğunu zannediyorum Batı mahfillerinde.
Öyle olduğu çok netti zaten seçim sonrası değerlendirmelerde, medyada çıkan yorumlar, analizler de buna yönelik.
Dolayısıyla bu anlamda yani Washington normal şartlarda Türkiye'de kimin iktidar olacağını belirlemek için çok da çaba harcamaz. Kim iktidar olma potansiyeline sahipse onların hepsini etkileyebilecek şartları oluşturmaya çalışır. Yani yapacağı şey, her akıllı öznenin yapacağı şey budur. Washington çok akıllı bir özne olarak görünmüyor bana ama buna akılları çalışıyordur yani. Çalıştı buna, hep çalıştı akılları. Dolayısıyla da bu anlamda Erdoğan'ın kalması durumunda ne yapacakları ile gitmesi durumunda ne yapacaklarına dair zaten ellerinin altında yeterince hazırlık vardır diye düşünüyorum. Ama yani işte şimdi dere geçerken at değiştirmesek falan şey daha baskın olabilir. Her halükarda sonuçta Mayıs'ta bir şeyler olacak. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olacak yani. Türkiye'ye dair, Türkiye'yi de içeren büyük bir oyunun da bir şeyler olacak gibi görünüyor yani.
Niye Mayıs? Niye Mayıs? Mayıs'ın özel bir şeysi olma.
Mayıs'ta gidecek Erdoğan.
Ha, o anlamda diyorsunuz yani.
Mayıs'ta başka şeyler de olacak gibi görünüyor. Yani bu Sinan Ateş davası üzerinden bir takım bir şeyler kızışacak gibi de görünüyor. Yani Türkiye'nin içinde de zaten Mayıs'a endeksli bir şeyler var. Yani anladığım kadarıyla 31 Mart seçimlerinin Erdoğan tarafından bu şekilde ele alınmış olmasının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi o kendi yığınağını Mayıs'a yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Hani böyle verseydi emeklere 5 bin, şurada da şunu şöyle yapsaydı filan gibi geyikler anlatılıp duruyor. Onlara yapma imkanı yoktu. O kadar sınırsız imkanlar olan bir insan değil. Daha önce seninle konuştuk böyle İstanbul'u veya bu seçimi genel olarak kazanmayı elbette istiyormuştur, istemiştir ve bunun içinde elindeki kozları yeterince kullandı ama onun asıl oyununun Mayıs gibi olduğunu hissediyorum. Yani asıl ölüm kalım meselesi Mayıs'ta olacakmış gibi
Mayıs'ta
davranıyor.
biz de zaten bayramdan çıkacağız. 15 Nisan'da başlıyor bayram dönüşü. Zaten ancak kamuoyu, bizim iç kamuoyumuzda ve o merkezler, odaklar da hazırlığını ona göre yapacaklardır. Bu rehavet ve yorgunluk da ancak geçer. Dediğin gibi Mayıs'ta hemen her oyuncu önündeki yol haritasını büyük oranda ortaya çıkarmış olacak.
Şimdi yani burada bunu da çok uzattık. Bu bahsi çok uzattık ama yani uzatmak da gerekiyor galiba. Sonuçta oyunun düğümü yine işte İsrail çok aşırı saldırganlaşmaya başladı. Yani sadece Filistinlilere yaptığı zulüm zaten bir soykırım, bir insanlık suçu vesaire de yani Suriye'de
İran.
oradan İranlılara saldırı vesaireler falan yapıyor. Yani bunlar İsrail İran meselesiymiş gibi görünse de aslında ağırlıklı olarak maçın oynandığı yer Suriye yani. Nasıl asıl hesap Rusya Batı iken maç Ukrayna'da oynanıyor ise şimdi bu sefer de oyun sahası Suriye gibi görünüyor ve Suriye'de oyunun önemli aktörlerinden bir tanesi Kürtler. Ben Erdoğan'ın Kürtlerle genel olarak Kürtlerle ama özel olarak da Suriye'deki Kürtlerle daha müttefik bir ilişki kurmasının dayatıldığını düşünüyorum. Ve bunu yapamıyor yani. Şimdi buradan iç siyasete gelebiliriz. Bunu yapamıyor yani. Yani Batı'nın kendi oyun planında Kürtlerin bir yeri var. Onu Türkiye'ye Yani Türkiye'yi yanına çekmek için onu satacak olursa bu sefer Rusya Kürtlerin arkasına geçecek. Bunun işaretlerini verdi. Kürtler öyle veya böyle terazide bir sıkletleri var Suriye oyununda. Ve Erdoğan eğer Amerikalılarla beraber Kürtlerin yanında yer alacak olursa bu oyunu kuramıyor. Çünkü işte içerideki müttefikleri buna rıza göstermiyor. Eğer Kürtleri satacak Amerikalıları ya da Batılıları Kürtleri satmaya razı edecek olsa bu sefer Kürtlerin arkasında Ruslar duracak. Rusların Erdoğan'ın karşısına geçmesi şu anda nötr durumdalar yani. Putin yani Erdoğan'ın Batı'yla iş tutmasını tırnak içinde içine sindiriyor. Yani bir zorluk çıkartmıyor ama böyle bir Kürt meselesi kaşınacak olursa Erdoğan'a zorluk çıkartmak isterse çok ciddi zorluk çıkarabilecek enstrümanları var elinde. Yani doğal gaz borçlarımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz yani biz.
Tabii.
Bunların hangi şartlarla erteleniyor olduğunu bilmiyoruz. Yani böyle tuhaf bir ülkede yaşıyoruz yani. Devlet bize bu konularda bilgi vermiyor. Yani bize vermiyor derken sana bana vermiyor değil. Yani meclise sorana da vermiyor yani.
Artık meclisin de çok şeysi kalmayınca belediye meclislerine verebilir bundan sonra.
Dolayısıyla son hayatta.
Öneriyorum, Suriye'deki Kürt meselesi biraz daha netleşsin diye benim anladığım şekilde şöyle gibi duruyor. Irak'ta Kürt bölgesi nasıl özel bir hale geldi, Türkiye de bunu tanıdı. Amerika muhtemelen Türkiye'ye Suriye'de de böyle bir özel Kürt bölgesini tanı diye baskı yapıyor. Türkiye de bunu kabul etmiyor. Ve Irak Kürtleri de Suriye'deki böyle bir Kürt yönetimi, özel Kürt yönetimine çok rıza göstermiş değiller.
Suriye tabii ki rıza göstermeyecek. Ama böyle bir olup bittiği Batı istiyor ise senin söylediğine dayanarak söylüyorum. Batı bunu bir çözüm olarak görüyor ise ve Türkiye'nin buna destek olmasını istiyor ise Erdoğan bunu yapabilir mi? Yapmayı isteyebilir mi? Erdoğan isteyebilir. Yani Erdoğan kendi koltuğunu korumak için buna rıza gösterebilir ve gerekli bir şekilde de U dönüşünü yapabilir. Ama ittifak ortağı bunu yaptırmaz. MHP buna rıza göstermeyecek. Yani. Şimdi MHP buna rıza göstermediği zaman ne olur? Böyle bir 31 Mart seçiminin akabinde MHP'nin böyle bir caz yapması, Mayıs'ta böyle bir caz yapması durumunda ne olur? Türkiye çok çok hızlı bir biçimde erken seçime doğru sürüklenir. Bu ekonomik tablonun üstüne bir de işte şey olduğu durumda, Suriye'de geri adım attığı, Kürtlere karşı geri adım attığı durumda Erdoğan'ın MHP'nin Türkiye'yi seçime götürecek gücü var mı? Var.
Evet, zaten toplumsal taban da artık seçime itiraz etmeyebilir. Kaybetti çünkü meşruiyetini büyük oranda. Dolayısıyla seçim gidilir. Evet, MHP isterse çok rahat bir şekilde seçim gündeme gelir.
Şimdi benim anladığım işte şimdi burada MHP'yi köşeye sıkıştıracak bir takım hamleler yani MHP'nin böyle bir çıkış yapmasına mani olacak bir takım hamleler falan kotarılmaya çalışılıyor.
Ama
Ama yani
MHP o kadar zayıf değil ki. Tam tersi MHP'nin kozları daha yüksek şu anda AK Parti'nin karşısında. Neredeyse ipi elinde gibi.
MHP'nin bürokrasideki imkanları AKP'nin kendi imkanlarından daha çok. Bu
Evet.
böyle ama yani sonuçta tablo şöyle bir şey yani MHP'nin de çok ciddi nasıl diyelim kamburları var. Çok hızlı bir biçimde FETÖ icat edildiği gibi bir tane de METÖ icat edilebilir yani.
Evet.
Yani asıl orada böyle bir gerilim var bunu demeye
Gerilim
çalışıyorum.
var. Evet, yani kim kim alt eder şu anda biraz erken belki şey yapmak ama MHP'nin Bahçeli'nin elindeki imkanlar hem bürokraside hem de parlamentodaki gücü itibariyle işte yaban atılır türden değil. Sonuç almayı sağlayacak kritik güce sahip.
Yargıda vesaire de çok ciddi etkisi var. Yani emniyette çok ciddi etkisi var. Şimdi şöyle bir simülasyon yapalım. 31 Mart'taki seçimde işte AKP bu oyu aldı, MHP de bu oyu aldı ama CHP %27'de kaldı, 26'da kaldı. İşte Zafer Partisi'den vesaire 3'er 5'er puan daha çok aldılar ve İyi Parti 3'er 5'er puan daha yüksek aldılar ve CHP şimdikinin 10 puan gerisinde kaldı. O zaman MHP'nin eli şimdikine kıyasla daha zayıf olacaktı.
Evet.
Şimdi Erdoğan için zemin daha da kayganlaştı, daha
Yani
zorlaştı şimdi.
CHP'nin bu kadar yüksek oy alması Erdoğan'ın oyun alanını büyük oranda daralttı.
Ya birinci parti olmaktan düşmüş olması hani en baştaki o kelle dinle hikayesindeki yaralı aslanın daha da yaralı aslan haline gelmiş olması durumunu yarattı ve Ya bu aslana biz bu kadar itibar ediyorduk. Hani deveyi de yedik, bitirdik. Tamam, şimdi de başka bir deve de kalmadı ortada. Yani bu biz aslanın avlarının artıklarıyla besleniyorduk. O da avlanamıyor.
Artık kurtlar da çakallar da yok. Onlar da kaçtı gitti. Elinden
Evet,
gitti.
kaçar artık. Kurtlar, çakallar kaçar artık yani. Bir süre onun krallığına gösterilen itibar üzerinden, yani artık avlanamıyordu ama kraldı, tacı vardı. O itibar üzerinden bir şeyler geliyordu. Biz yine yemleniyorduk. Ya o da bitti, deve de bitti şimdi artık. Tamam, noktasına gelinebilir ve Erdoğan için şimdi tablo böyle artık yani. Dolayısıyla da ben kendi hesabıma, eğer seçim olacaksa Türkiye'de bir seçim daha olacaksa, genel seçim, o seçimin zamanda olmayacağına bahse girerim.
Tabii, tamam.
Mevcut şartlarda zamanda olmayacak. Bu ne kadar sürede olacak o tayin edici. Yani onu bilemiyoruz. Şimdi burada buraya kadar o Erdoğan üzerinden konuştuk. Aslında ama 31 Mart'la birlikte top CHP'nin ayağına geçti.
Evet.
Dolayısıyla CHP'nin ne yapacağı buradan sonra çok belirleyici olacak. Bugüne kadar top Erdoğan'ın ayağındaydı ve işte o çevirip duruyordu. Nereye topu ters kanada attığı zaman işte oradaki oyuncu, CHP'li oyuncuya veya işte diğer oyunculara bakıyorduk. Bu tarafa attığında onlara bakıyorduk falan. Şimdi top CHP'nin ayağında ve bu Erdoğan'ın bildiği bir oyun değil.
Şimdi Bahçeli ilk gün hemen seçime karşı çıktı. Biz sonuna kadar Erdoğan'ın arkasındayız, destek veriyoruz dedi. O devletin başıdır dedi. Özgür Özel de biz seçim talep etmeyeceğiz dedi. Bir erken seçim talep etmiyor şu aşamada.
Evet, bir tek Yeniden Refah erken seçim lafını
Evet.
ettim. Ve yani biz biliyoruz ki Türkiye'de yaşamış, daha doğrusu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil bu iş. Yani sonuçta Bahçeli'nin ve Özgür Özel'in böyle açıklama yapmak zorunda kalması
Seçimi.
orada Damoklesin kılıcı gibi seçimin duruyor olduğunu gösteriyor yani. Yani seçim olmayacak olsa kimse seçim olmayacak demez yani.
Tabii.
Çünkü seçim olmayacak ihtiyacı yoktur yani.
Evet,
İhtiyaç yok.
akıllarda hep bir seçim var, erken seçim. Ne zaman olur, nasıl karşımıza gelir falan diye. Aman herkes şimdi aman hemen gelmesin modunda. Bir önümüzü görelim derdinde herkes şu anda.
Tabii. Sonuçta Murphy kanunlarından bir tanesi şeydir yani. Karıyı boşama aklınıza getirmeyin, boşarsınız. Evdeki acemi halısını satmayı aklınıza getirmeyin, satarsınız. Yani aklınıza seçimi getirmeyin, yaparsınız yani. Bu geldi. Herkesin aklına geldi. Kamuoyunda böyle bir seçim fikri hiç de şey değil yani, negatif karşılanacak bir şey de değil. Kamuoyunun bütün kanatları itibariyle böyle yani. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra durmadan seçim olmaz kardeşim lafları arasında seçim konuşacak yani. Her sıkıntı, iktisadi ve veya siyasi, sosyal her sıkıntı bunun yoğunluğunu arttıracak. Burada dediğim gibi asıl tayin edici olan CHP'nin ne yapacağı ve hani teferruatlı bir CHP analizi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani MHP'yi, AKP'nin top artık ayağında değil, MHP'nin imkanlarının neler olduğu ve işte sınırların neler olduğu konusunda üç aşağı beş yukarı hemfikiriz seninle. Ama yani köşeye sıkıştırılacağını hissederse çok hızlı biçimde reaksiyon gösterip sistemi destabilize edebilir. O gücü var yani MHP'nin. Diğer bütün aktörler ufalanmış durumdalar. Hiçbirisinin hiçbir gücü yok, hiçbir iddiası yok. Muazzam bir tasfiye gerçekleşmiş oldu yani 31 Mart'la birlikte. Yani bundan sonra artık Babacanlar, Davutoğlular vesaireler duymayacağız. Büyük ihtimalle zaten partileri de milletvekilleri de hızlı bir biçimde kendilerine yeni yer arayacaklar. Aramaya başlamışlardır yani, bundan şüphem yok. Yani kimisi MHP, kimisi AKP ama kimisi de CHP'ye
Der.
kapılanacaktır. Ve dolayısıyla ortada grupları da olmayan bir takım adamlar olarak kalacak Davutoğlu ve Babacan. Yeniden Refah bir at sineği olarak varlığını sürdürecek.
Sürdürecek.
Fırsat buldukça bir atı rahatsız edecek yani. Ama ondan daha çoğunu beklemek Yeniden Refah'tan çok abartılı olur. Yeniden Refah.
Muhtemelen ama şöyle bir şey olacaktır. Orada da hemen bir şey söyleyeyim. Eğer ittifak yapacaksak AK Parti'ye dönüp yeniden Refah Partisi söyler. Yapabiliriz, biz hazırız. Ama bu sefer Cumhurbaşkanı adayı biz olacağız. Fatih Erbakan aday olacak, Erdoğan aday olmayacak. Şartıyla işbirliği yaparız diyecektir. Ya da en azından pazarlığı oradan açacak.
Evet ya, yani babasından öğrendikleri böyledir yani. Erbakan soyadı bunu gerektirir diyorsun yani. Şimdi ağırlıklı olarak bu seçimin galibi olarak CHP dediğim gibi topu ayağına aldı ve buradan itibaren oyunun nasıl seyredeceği CHP'nin ne yapacağına çok bağlı. Bugüne kadar o kadar bağlı değildi. Şimdi çok bağlı ve burada enteresan bir durum ortaya çıktı. Çok bariz bir şekilde İmamoğlu kamuoyu tarafından da bir şekilde bütün bu zaferin asıl, nasıl diyelim, mütarik gücü olarak algılanıyor. Zaten de seçim öncesinde de tablo öyleydi. Ama Mansur Yavaş'ın Ankara'da Turgut Altınok'u ikiye katlaması dengeleri ciddi ölçüde değiştirdi. Yani şöyle,
Çok şey söylüyor o durum.
dengeleri değiştirdi derken kastım Mansur Yavaş'ı İmamoğlu'nun kıratına çıkardı veya onu geçti manasında söylemiyorum. Ama Mansur Yavaş eğer böyle işte 8-10 puan farkla kazanmış olsaydı Ankara'yı, İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı gibi filan, bu kadar çok kişinin kafasına bir alternatif olarak pazarlanabilir bir şey olmayacaktı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu seveni kadar nefret edeni de olan bir aktör. Yani sadece CHP'nin içine değil, genel olarak muhalefetin tamamında baktığımız zaman da tablo böyle. Yani daha muhalefetin içinde işte daha sağda olanlar için de tablo böyle. Daha merkez sağda olanlar için de tablo böyle. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bir dengeleyicisi olarak Mansur Yavaş'ın 30 puan fark atmış olması bir yani iştah uyandırdı. Görünüyor yani sosyal medyada gezindiğin zaman yani Mansur Yavaş'ın zaferine yaslanarak öne çıkarmak çabası da görünüyor. Yani hatta işte hani senin başlangıçta güzel güzel senin temennilerin olarak anlattıklarına benzer temenniler de var. Yani işte bir sene daha CHP'de kalsın, sonra bir teşekkür etsin de işte milliyetçileri toplasın falan gibi temenniler de dile getiriliyor. Ben olayın oralara gitme ihtimalini hiç sıfır görmüyorum yani. Öyle bir ihtimal olabilir ama ağırlıklı olarak hesaplaşmanın CHP'nin içinde olacağını tahmin ediyorum. En azından mevcut anayasayla seçime gidecek olduğumuz durumda, yani bir başkan seçilecek olduğu durum ortada olduğuna göre, yani %50 artı biri almak gerektiği durum ortada olduğuna göre hesaplaşmanın CHP'nin içinde olacağını tahmin ediyorum. Ama hani geçen sefer kamuoyunun talepleri olayı şuraya götürür dediğim şeyi Kılıçdaroğlu bloke etmişti. Bu sefer edilemeyebilir. Bu sefer ikisi de aday olarak temayüz edebilir. Mesele şu. Bu seçim zafiyeti aynı zamanda Özgür Özel'e de çok ciddi bir manevra alanı, bir kudret yani. Şimdi her birisinin gücünü aldığı, ayağını yasladığı yer başka. Yani İmamoğlu'nunki başka. Yani İmamoğlu'nunki daha işte sivil ve sermaye. Mansur Yavaş'ınki daha bürokrasi ve işte tırnak içinde bildiğimiz devlet. Özgür Özel'inki de koltuğu. O koltuk şu anda çok güçlü bir koltuk ve hiç şüphem yok ki Özgür Özel'in yanına gidip aman ha sakın ha bak bu iki zevzeye gücünü kaptırma, sensin burada zaferi kazanan falan diyenlerin frekansı olağanüstü artmıştır ve artmayı da sürdürecektir yani. Yani ben de Özgür Özel'i hiç az etmem ama hani benim de bir temas fırsatım olsa gidip bu minvalde laflar ederim. Dolayısıyla Özgür Özel de o koltuğa yaslanarak bir aktör, tayin edici bir aktör pozisyonunu koruyacaktır. Şimdi bu bize hani son dönemde Netflix dizisiyle yeniden böyle aşırı gündem olan üç cisim, üç kütle problemine getiriyor. İki kütle olduğu zaman hayat kolaydır. Ben şimdi ODTÜ Mühendisleri ve Ankara Fen Liseleri listelerinde yazışırken böyle bir şekilde bir olay nasıl geldi tam olarak hatırlamıyorum. Dedim ki ya bu bizim matematiğimiz üç kütlenin ilişkisini bile çözmeye muktedir değil. Yani bu kadar da çok abartmayın filan dedim. Ve dumura uğradım yani bu sözünü ettiğim işte 20 yıl filan önce oluyor herhalde. Dumura uğradım çünkü herkes bana saldırdı. Sen ne biçim manyaksın olur mu? Yani bizim matematiğimizde üç kütlenin dinamiği nasıl çözülemez? Çözülemediğini biliyorum yani ama çok iyi okullarda eğitim görmüş olan yığınla insan, binlerce insan bunu çözülemiyor olduğunun farkında değil yani. Ha, bir dakika ne oluyoruz diye. Allah'tan fizikçi bir hanım imdadıma yetişti. Ya tabii ki çözülemiyor dedi de öyle kurtardım kendimi. Yoksa lince vuruyordum yani. Üç kütle dinamiği sahiden çözümsüz. Yani bizim matematiğimizde çözümsüz bir şeydir. İstikrarsızlık vaat eden bir şeydir. İki kütle de yani hesap son derece basittir. Yani küçük kütlenin davranışını büyük kütleye göre hesaplarsın. Bir yörüngesi vardır yani. Üç kütle olduğu zaman problem çözümsüz ve bir istikrarsızlık vaat eder. Burada şimdi böyle üç kütleli bir problem var. Ve bu istikrarsızlık vaadi aslında olumsuz bir şey değil. Siyaseten baktığımız zaman o kadar çok istikrarlı sistemlerin bir geleceği yok yani. Dolayısıyla eğer burada CHP başını gözünü yarmazsa bu üç kütleli hal her geçen günün CHP'nin lehine geçmesini yani CHP'nin ayağındaki topla rakip kaleye her geçen gün biraz daha emniyetle yaklaşmasını sağlayacaktır. İşin teorisi bu. Pratikte ama yine aynı başlangıca döneyim. Oyun önemli. Yani bunu nasıl oynayacaklar önemli. Çok kötü oynayıp topu pekala kısa süre içinde yeniden Erdoğan'a kaptırabilirler. Yani bu üç kütleli durum şu anda eminim ki Beştepe'de de birileri bu üçünün arasına nifak sokarak yani var olan nifakı kışkırtarak topu yeniden geri kazanma, psikolojik üstünlüğü ele geçirme hesapları yapıyorlardır. Halbuki yani bu üçü eğer kendi oyunlarını diğerlerinin oyununu engellemek yerine kendi oyunlarını oynamayı önceleyecek olurlarsa buradan Türkiye açısından bir bereket çıkacaktır, çıkabilir.
Yani 2-3 günlük izlenimle İmamoğlu kendi yolunda ilerleyecek. Doğrudan kitlelere mesaj vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Yurt dışı şeysin imajını pekiştirecek. İçeride de işte toplumun her kesimine ilişki mesaj aktaracak gibi gözüküyor. Ben İstanbul'un ötesine ulaşmak istiyorum diyen, yani Cumhurbaşkanı adayım diyen bir tutum içerisinde. Sanki Özgür Özel'le Mansur Yavaş daha pek çok konuda yan yana duracaklarmış izlenimi veriyorlar. Ankara'da olmanın da getirdiği bir kolaylık da var bu işte. Ama galiba İmamoğlu'ndan biraz daha bağımsız olabilmek adına Özgür Özel, Mansur Yavaş'a özel olarak da yaklaşacak gibi görünüyor.
Ben de olsam öyle onu da tavsiye ederim yani. Sonuçta İmamoğlu'nu dengelemek için şu anda üç kütleli bir problem ama her halükarda daha büyük kütle İmamoğlu'nda. Daha çok imkanı olan İmamoğlu yani. Ve üzerine daha çok yatırımı yapılmış olan da o. Dolayısıyla burada Özgür Özel'in normal şartlarda Mansur Yavaş'ın yanında durması oyunu dengelemek açısından gerekli olan şey. Mesele şu benim derdim burada. Yani Özgür Özel veya Mansur Yavaş veya ikisi beraber İmamoğlu'nu hiçleştirecek işler yapmazlarsa, İmamoğlu da bunları hiçleştirecek işler yapmazsa her birisi kendisini böyle kendi oyununu oynayıp kendisini ötekilerin üstüne çıkartmaya, ötekileri aşağıya almaya değil de kendilerini üste çıkartmaya çalışacak şekilde oynarlarsa o zaman bu oyundan Türkiye ciddi bir fayda sağlar ve büyük ihtimalle de seçimde İmamoğlu ile Mansur Yavaş yarışır. Erdoğan o oyunda figüran olur. Türkiye'nin de yani İmamoğlu'nun temsil ettiği şeyleri mi, Mansur Yavaş'ın temsil ettiği şeyleri mi, yani daha sivil bir şey mi, daha devletçi bir şey mi vesaireyi tercih ettiğini, Kürtlerle daha barışçı bir çözüm mü yoksa daha resmi bir ilişkiyi mi tercih ettiğini Türkiye'nin görürüz. Yani bunları kamuoyunun şeyine bırakmış oluruz. Kamuoyu kendisi bunu belirlemiş olur yani. Dediğim gibi burada ama çok yanlış oyun oynanırsa pekala çok kısa süre içinde Erdoğan bu topu bunların ayağından alır. Psikolojik üstünlüğü ele geçirir ve top gibi oynar yani üçüyle de.
Sanki o morali yokmuş gibi,
Şimdi
o mekanizması da yokmuş gibi
yok.
duruyor.
Şimdi yok. Yani yanında yamacında olanların da çok çapsız olmalarının yarattığı bir
Başarı.
şeyi de var artık. Yani dezavantajı da var. Dolayısıyla şu anda yok ama bu dediğim gibi böyle hani bunlar birbirlerine düşecek olurlarsa çok kısa süre içinde Erdoğan onu değerlendirebilecek şeye sahip yani tecrübeye sahip. Bildiği tek oyun o zaten.
Çok birbirlerine düşecek gibi de gözükmüyorlar şu aşamada. En azından bir 6 ay, 1 yıl böyle gider gibi. Ama ondan sonrasını bilemem.
Yani ben de hani elimde bir done olarak konuşmuyorum. Ben sadece itibariyle böyle şeyler var. Yani şu anda İmamoğlu'na Mansur Yavaş'la ilgili yığınla abuk sabuk şey gidiyordur. Mansur Yavaş'la İmamoğlu ile ilgili abuk. Bu şimdi herkesin çok ihmal ettiği şeyler. Yani normalde bütün bu oyun, bunların hiçbirisi melek değil, hiçbirisi peygamber değil, hiçbirisi tanrı değil. Ya. Bunların hepsi insan. Ve her birisi gerçeklikle aralarına ciddi duvarlar örülmüş insanlar. Kaçınılmaz olarak yani. Sen şimdi Erdoğan'ın yerine koy kendini. Ya ben Erdoğan Kıratındaki adamlarla da çalıştım. Onun bir alttaki adamlarla da çalıştım. Ya yani o Kırat'tan bir aşağıda olan insanlarla da çok çalıştım. Yani takip edemezsin ki şeyi, gerçekliği. Sana yani sınırlı süren var. Bilmem kaç yüz tane imza atman lazım zaten. Bilmem kaç tane protokol görevi yerine getirmen lazım her gün. Bunların dışında sana kalan son derece sınırlı bir süre var ve o sınırlı sürede güvendiğin birileri sana gelip bir takım briefler verecekler. Hayatla, gerçeklikle bütün irtibatın bundan ibaret yani şimdi. İmamoğlu için de böyle, Erdoğan için de böyle, Mansur Yavaş için de böyle, Özgür Özel için de böyle, yani Kılıçdaroğlu için de böyleydi. Şimdi o insanlar geliyorlar sana bir takım briefler veriyorlar ve o insanların her birisinin kendi tırnak içinde tasavvuru var. Yani senin ne yapmanı istiyor olduklarını bilmiyorsun ama onların öyle talepleri, öyle tahayyülleri var yani. Ben bir defalarca şahit oldum. Bariz bir biçimde elinde herhangi bir done olmadan falancayı işte falanca hakkında kapsamlı raporlar sunup işte insanların yörüngeleri, kudretli insanların yörüngelerini saptırıldığına defalarca şahit oldum yani. Gerçeklikle bir alakası olmayan raporlarla insanlar pekala baştan çıkabiliyorlar. Böyle raporlar gidebiliyor ve kolaylıkla baştan çıkabiliyorlar. Şimdi burada da hem İmamoğlu'nun yanındakilerin hem Mansur Yavaş'ın yanındakilerin kendilerince bir takım hesaplar, planlar yapıp onlara aldatıcı enformasyon aktarıyor olduklarından şüphem yok. Dolayısıyla hani şimdi elimizde böyle bir işaret olmuyor olması bu ihtimalin olmadığı manasına gelmiyor. Yani bunların birbirine düşüp birbirlerinin ayağını çelmelemeye çalışmasının ihtimalinin olmadığı manasına gelmiyor. Oyuncular bunlar. Biraz da tribüne çıkalım. Sosyolojiye bakalım. Sonuçta
Burada yalnız
Erdoğan.
bu oyuncuları sayarken mesela AK Parti'yi hiç saymadık. Sadece Erdoğan'ı değerlendirdik. AK Parti
Yoksa
yok.
AKP diye bir parti yok yani. Ve yani buradan sonra artık olma potansiyeli de yok. Yani şöyle bir durum yok yani. Ha bak böyle parti ortadan kalkınca, bir tek adamın eline kalınca o durumda biz manevra kabiliyetimizi de kaybettik. Sadece yenilmekle kalmadık yani. Şimdi dolayısıyla şöyle daha geniş bir şey yapalım filan. Hani birileri yazmış yani Abdullah Gül yeniden devreye girebilir falan. Yani böyle şeyler olamaz. Yani o Erdoğan bunları hayal etse bile bunları realize edemez. Çünkü dediğim gibi o yanındaki işte kurt, çakal vesaire falan bunlara imkan vermez yani. O yüzden buradan itibaren AKP'nin yeniden bir parti haline getirilmesi bence imkan dışı. Ama ne olacak? Erdoğan bir takım kelleleri alacak. Hiç gecikmeden yapacak bu iş diye tahmin ediyorum. Yani hükümette bir takım değişikliklere gidecek, partide bir takım değişikliklere gidecek. Muhtemelen birçok il başkanı vesaire falan fatura ödeyecek. Ama gelenler gidenlerden farklı olmayacak. Hepsi böyle Ankara'dan, Beştepe'den gelecek direktifi bekleyen insanlar olacaklar ve bu mekanizmalar bu sonuçları doğurur. Şahıslardan bağımsız şeyler bunlar yani. Ama biz durmadan şahısları, ideolojileri falan konuşuyoruz. Yani bu sosyalist ideolojiyle Sovyetler Birliği'nde de aynı sonucu doğurdu. Faşist ideolojiyle İtalya'da veya Almanya'da da aynı sonucu doğurdu. Ya işte şimdi böyle dinci ideolojiyle İran'da vesairede de aynı sonucu doğuruyor. Yani eğer sen ara kademelerin inisiyatif alanlarını sıfırlarsan, onların karar verme imkanlarını ortadan kaldırırsan, onlar da yani sadece direktife bakarak davranacak kalıpları çok kısa süre içinde edinirler ve orada o mimariden bir şey çıkmaz. Tablo bu yani şu anda AKP'de olan. Bu şekilde kireçlenmiş bir yapıyı geri döndürmek benim bildiğim kadarıyla imkan harici. Hepsi öldüler yani. Yeniden tedavi olup da hayata dönmediler. Hiçbir tanesi olmadı yani. Dolayısıyla burada da çok ham hayal olarak görüyorum AKP'nin yeniden kendisini canlandırmasını. Biz bunu bu çapta olmasa bile şeyde gördük ya. Yani anavatanda gördük ya. Yani Özal kendi kurduğu partiyi yeniden rayına oturtma imkanı olmadığını gördüğünde kendisi yeni parti kurmaya kalktıydı, hatırlarsın ölmeden önce. Yani Erdoğan için de şu anda eğer böyle bir niyeti varsa tek yapılabilecek iş olur yani AKP'yi bırakıp MKP kurması. Yani başka bir AKP'den bir şey olmaz artık yani. Dolayısıyla evet,
Yani
tek
Yeniden
başına AKP.
Refah Partisi'nden bir şey olabilir ama AKP'den bir şey olmaz. Evet.
Ama yani AKP'den değil Erdoğan'dan konuşuyoruz. Öteki tarafta da CHP'de işte böyle bir takım oyunculardan konuşuyoruz. Bu arada parantezce şeyi söyleyeyim. Yani Hatay anlaşılır sebeplerle karışmış olduğunu bir kenara bırakacak olursak CHP'nin daha önce belediyecilik yaptığı her yeri yeniden kazanması anlamlı bir göstergedir.
Evet.
Yani hiçbir yerde demek ki bir negatif enerji yaratmamış yani. Bu gittin böcek bile.
Kırklar elini kaybetti. MHP'ye.
Kırklareli ile bildiğim kadarıyla bağımsız seçilmişti CHP'ye geçmişti diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim.
İşte MHP'den çıktı. Şimdi orada ikiye bölündüler CHP. Dolayısıyla MHP AK Parti onu destekledi ve oradan aldı. Kıl payı aldı o da yani.
Evet, orada enteresan bir müzik vardı, çok viral olmuştu.
Evet.
Şimdi tribünlere çıkacak olursak yani kamuoyuna çıkacak olursak yani işte şeyi çok çaresiz bir biçimde şeyin kaşındığını görüyoruz yani metroda başörtülü kızlara dayanan laikçi teyze şeyleri falan böyle zorlama bir şeyler. Bak Erdoğan'a veya AKP'ye satarsanız başınıza bunlar gelir demiştik. Bu laikçiler böyle haddini bilmez filan hikayesi yayılmaya çalışılıyor. Ama realitede böyle bir şey yok. Yani görünen tablo son derece serin bir biçimde karşıladı şey. Muhalefet bu galibiyeti, bu zaferi. Yani ne olmuştu? Tribünleri terk etmek yani. Yani top hep karşı taraf oynuyor. Bizimkilerin ayağına top hiç geçmiyor. Bu maç seyredilmez deyip depresif bir halde olan veya tribünleri terk etme telaşında olanlar aa tamam şimdi bizim içinde seyredilecek bir şey çıktı diye moralleri yükseldi. Diğer tarafı da Erdoğan çok serin bir balkon konuşmasıyla şeyden korudu gibi görünüyor. Yani böyle çok ciddi bir psikolojik yıkımdan korudu gibi görünüyor. Bu anlamda muhtemelen son 30 yıldaki en sağlıklı tribünlere sahibiz şu anda. Değil mi?
Evet, yani zaten epeyce böyleydi tribünler. Tribünler bunu siyasete yansıtmış oldu aslında.
Yani burada şimdi sorun tekrar şeye geliyor. Basın tribününe geliyor. Yani kanaat önderlerinin. Ya hakikaten hiçbir şey öğrenmiyorlar. Yani ne AKP yandaşları ne de muhalifler hiçbir şey öğrenmiyorlar. Durmadan yine absürt olabilirlikler üzerinden absürt geyikler yayarak vesaire falan saçma sapan bir Türkiye anlatıyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye gerçekten son derece ümit var bir faza geçti. Dünya dinamikleri buna ne yapacak onu kestiremiyorum. Ama sadece bu üç CHP'li aktör değil başka birçok aktör için de aslında çok elverişli bir ortam oluştu diye düşünüyorum. Bunu hissedebilecek olanlar çıkacak mı, çıkar mı, nasıl çıkar onları göreceğiz. Şunu
Muhtemelen
gördük.
medyada muhtemelen bir değişim olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem iki tarafta tekrara dayalı yukarıdan söyleneni işte daha da abartarak geliştirerek ama doğrultusuna hiç sapmadan onu tekrarlamaktan ibaret bir iş yürütüyorlar. Muhtemelen bundan vazgeçilecek gibi gözüküyor ya da buna alternatif şeyler ortaya çıkacak önümüzdeki dönemde.
Ya hani sadece şey değil, ben gazeteciler basın tribün derken sadece gazeteciler değil yani genel olarak kanaat önderleri. Yani
Evet.
işte oradaki doktor buradaki bilmem kim filan falan. Ya yani şimdi kamuoyu bu seçimde göstermiş oldu ki yani bütün kamuoyu yani sadece muhalif kamuoyunun ya, veya sadece iktidara oy verenleri kastetmiyorum. Bütün kamuoyu göstermiş oldu ki bu yabancı düşmanlığına, sığınmacı karşılığına filan bir yani sığınmacılardan memnuniyetsiz mi memnuniyetsiz ama bunun üzerinden bir Türkiye okumasının manasız olduğunu gösterecek kadar buna kayıtsız. Kürt düşmanlığı konusunda böyle bir kayıtsızlık var. Kürtçülük ve Kürt düşmanlığı konusunda. Ne Kürtçüler için ne de Kürt düşmanlığı için burada bir maden yok yani. Ama durmadan yine bunlar konuşuluyor. Bunun gibi şeylerdi. Kastettiğim şey bu yani. Yani adam çıkmış Türk toplumu öyle hukuksuzlukları vesaire falan önemsemez, adaletsizlikleri önemsemez. Ya kardeşim Türk dünyanın hiçbir yerinde hiçbir toplumun temel öncelikleri bunlar değildir yani. Bu senin sorunun. Orada baro başkanı olarak senin sorunun. Sen üstüne düşeni yapacaksın. Toplumdan bir şey bekleyip duruyorsunuz. Kendiniz üstünüze düşeni yapmıyorsunuz. Yani asıl sıkıntı buralarda ve burada kamuoyunun önüne konan seçenekler üzerinden böyle hani bir şeyler kaşıyıp duranlar bu seçimde görüldü ki öyle çok da muteber oyuncular olarak görülmüyorlar yani. Buna ekonomi de dahil. Kamuoyu CHP'de bir nasıl diyeyim bir değişim gördüğü zaman bu değişimin çok da marifetli olmayan bir oyuncu tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile ya buna tamam baktım bir deneyelim
diyor.
dedi yani. Sonuçta tablo bu. Şimdi herhangi bir konuda biz CHP'nin pozisyonu hakkında bir fikir sahibi miyiz? Değiliz yani değil mi? Ama yani o kadar köşeye sıkışmış ki kamuoyu. Tamam hani bir de sizinle bir oynayalım bakalım. Topu size bir verelim bakalım ne yapacaksınız dedi yani. Burada anlamlı bir gösterge olduğu için hani yine onlar da viral oldu. Yani bir kadıncağız böyle boş bir kaldırımda yukarıdan çekilmiş bir şey ortaya açtı. Bir kadın elinde bir Türk ve şey bayrağı, AKP bayrağı aksak aksak yürüyor. Böyle hani ama yani işte evet elinde AKP bayrağı var hala aksıyor ama yukarıdan bakıldığı halde böyle çok da şey değil yani dermansız değil yani. Ama öteki tarafta işte galiba Afyon'da böyle işte belediye başkanı ve karısı bilmem kaç milyon dolarlık aracın üstünde böyle kibirle
Doğuş. AK Parti'nin adı.
evet fotoğraf veriyorlar. Şimdi bir Twitter'da paylaşıyor insanlar yani işte AKP, AK Parti ve AKP diye.
Evet.
Bu ikisini. Evet yani tablo böyle. Orada bir AKP'den bir şey murad etmiş. Bu muradı bir ölçüde karşılanmış. Geniş bir kitle var. Ve bu seçimde onlar yenildiler. Ötekiler işte hala aynı küstahlıklarıyla AKP'ye sahip çıkacaklar. Ve buradan AKP'yi onlardan kurtarmak mümkün değil artık. O sıradan insanın malı haline getirmek mümkün değil. O sıradan insanı ötelemeden, ona düşmanlık yapmadan bunlarla uğraşan bir siyaset, Türkiye'de bir muhalefet çok rahatlıkla topu ayağında tutar ve Türkiye'yi makul bir sürede seçime götürür diye tahmin ediyorum. Demeye çalıştığım, kamuoyu bunu görüyor. Kendisi işte sosyal medyada bunu paylaşıyor. Burada muhtemelen muhalif kamuoyu da o kadına bir nasıl diyeyim muhabbet besliyor yani.
Diyor. Evet, burada var.
Ama
Onu savunuyor diğerine karşı.
evet ve ama kanaat önderleri ısrarlı bir biçimde o AKP ile o AKP'yi yan yana aynı pakete koyup bir şeyler yapmayı da sürdürüyorlar. İşte Kürtler için de böyleler. Her konuda böyle davranıyorlar yani. O kanaat önderlerini nasıl hizaya sokacak Türkiye bilmiyorum. Ama onun dışında Türkiye çok gelecek vaat ediyor olan bir ruh durumuna tribünler
Yok.
girdi. Sağda da bir oyun varmış gibi görünüyor yani. Bakalım nereye kadar gidecek.
Kürtler konusunda hiç söz etmedik. Oyuncu olarak da tribünde Kürtler konusunda.
Kürtler yani benim geçen programda söylemeye çalıştım yani Kürtlerin elindeki tek imkan buydu zaten. Yani Kürtçülüğe oynamaktı. Kürtçülüğe oynadılar ve senin de geçen programda söylediğin gibi metropolün Kürtleriyle bölgenin Kürtleri arasındaki makas görünür oldu zaten. Zaten vardı, o görünür oldu. Metropoller, yani Batı bu anlamda eğer ciddi bir Kürt düşmanlığı, devlet tarafından ciddi bir Kürt düşmanlığı yapılmasa Batı'daki Kürtler pekala bölgedeki Kürtleri peşlerinden sürüklerler. Nitekim yani o bölgede ciddi oranda şehirleşti yani eskisi gibi değil. Yani sen oraya kayyum atamaya kalkmasan, şunu yapmasan falan filan pekala bambaşka bir hamur ortaya çıkabilir. Benim açımdan ben bütün milliyetçiliklere karşı olduğum için Kürt milliyetçiliğine de karşıyım. Ama yani şimdi şu şartlar altında Kürt milliyetçiliği yapıyorlar diye onları eleştirebilecek bir şeyim, bir haksızlık görürüm yani. Çünkü tersini çok denediler ve bir aferin almadılar. Kendilerini bir şekilde yeniden pazarlık masasına oturtmaları gerekiyor. Daha önce söylemiştim. Bunun iki tane yolu var. Ya siyaseten bir gücün olacak. Yani gücü olmadan pazarlık masasına oturamazsın yani. Ya siyasi bir gücün olacak ya askeri bir gücün olacak ki pazarlık masasında sana yer açacaklar. Ben neyi tercih ederim? Siyasi bir güç olmalarını tercih ederim. Onu yapmaya çalıştılar. Çok da başarısız olmadılar. Umarım devlet aklı burada doğru çalışır.
Şimdi Van'da bir seçim oldu. Orada Dem kazandı. Hem de açık kazandı. Ama seçim kurulu dedi ki senin seçilme yeterliliğin yok. Seni iptal ettim. İkinci adayı yani AK Parti'yi burada başkan ilan ettim diye bir sonuçla geldi. Bu bana yani orada seçime girden adayın seçimi hak edip seçilmeyi hak edip edilmediğini önceden senin karar vermen gerekiyordu. Görevini yapmayan orada seçim kurulu. İstifa etmesi gereken seçim kurulu. Diyelim ki bu aşamada adamın hakikaten öyle bir şey çıktı, görmezden geldiler. Bu durumda da meclisin oturup kendi başkanını kendisini seçmesi daha doğru olur diye düşünüyorum yani.
Yani şimdi bunun tabii kurallar, hukuk ne diyor falan bunları bilmeden konuşuyorum. Her halükarda bunları bilmiyorum ama sonuçta şunu biliyoruz ki eğer benzer bir durum AKP'li birisi için olsaydı,
Olmaz.
hatta belki CHP'li birisi için olsaydı böyle olmayacaktı. Dolayısıyla burada yanılıyor olsak bile yaygın kanaat bu ve yaygın kanaat bu ise bu bir sıkıntı kaynağıdır. Devletin bunun farkında olması ve buna göre zaten tedbirlerini alması gerekiyor ama tam işte böyle arı kovanına çomak sokma işlerini
Daha
yapıyor yani.
yeni dönem o tam atmosfer olumlu bir havaya geldiği bir sırada böyle bir başlangıç iyi olmadı.
Yani burada zaten ben hani genel olarak olumlu hava derken kamuoyunu kastediyorum yani. Yoksa şeyde o oyuncularda böyle bir olumlu hava yok yani. O biçimsizlik devam ediyor ve muhtemelen işte Suriye sahasında oynanacak oyunda Erdoğan'ın istikamet demeyelim ama yani nispi bir tavır değiştirme ihtimaline karşı böyle şeyleri kaşıyorlar. Yani ben öyle görüyorum. Böyle bir aa bak nasıl da olmuş bu iş falan denecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bütün bu planlı bir şeydir. Ve bunu planlayanların kastı 3 aşağı 5 yukarı işte Erdoğan'ın manevra yapmasını engellemektir yani. Bu elinde yeterince malumat olmadan bunları hakkında çok fazla spekülasyon yapmayı
Haftaya bakışta rahatça konuşuruz bütün bunları zaten.
ama yani sonuçta Kürtlerin yaptığı yani Kürtlerin milliyetçilik yapmasından hoşlanmıyorum. Ellerinde başka bir fırsat olmadığını düşünüyorum ve mevcut Kürt milliyetçiliğinin siyaset boyutunun Türkiye için her şeye rağmen bir rahatlatıcı kapı olduğunu düşünüyorum. Ama bu olayın böyle gelişmesini istemeyen yeterince güçlü odaklar var Türkiye'de. O iktidar ortaklar yani genel tablo bu.
Evet, sona doğru geldik. İstersen bitirelim yavaştan başka bir şey varsa.
Hayır.
Evet. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Seçim sonrası bizi ne bekliyoru biraz konuştuk. Desteğiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Burada bitiriyoruz programı.